Ayrım 6.
Messi kumsalı süpüren esintinin önünde kaçıyor. Rüzgar kurşun gibi ağır kumları kulaklarına üfürürken. Messi sakin, bir kendine güvenle Bayan Jeanette kuyruklu bir yalan atıyor. Dick de bunu hemen daha da sunturlu bir yalanla destekliyor. Messi elinde tabanca, dişlerini sıkmış, taştan taşa atlayaraktan kendine yol buluyor. Messi gene arkasında kurşuni giysi, Keeling Kalesi'nin toplarından birinin ağzıyla sarı kafasını ağır ağır sallayan bir deniz haşhaşı arasında otların üzerine yatmış dinleniyor. Bu hayaller Dick'in gözleri önünden birer birer geçti. Sonuncusu ötekilerden daha uzun kaldı. Dick kendini hiç böylesine mutlu, tümüyle huzur içinde bulmamıştı. O sabah vaktini parkta dolaşmaktan daha iyi bir işe yarayabileceği düşüncesi hiç aklına gelmedi. Yalnız kendi kendine sakin sakin, tam çalışılacak günlük güneşlik bir hava diyordu. Birçok ressamcıklar buna seviniyorlardır. Hah, işte Messi. Karşıdan ona doğru geliyordu. Birden Dick farkına vardı. Kızın yürüyüşü değişmemişti. Onu gene Messi olarak bulduğuna seviniyordu. Gene o eski günlerdeki arkadaşı Messi. Karşı karşıya gelince el sıkmadılar. Eskiden beri öyle alışkanlıkları yoktu çünkü. Dick sanki hakkı varmış gibi bu saatte atelyenin dışında ne arıyorsun diye sordu. Hava alıyorum işte. Bir çeneyi bir türlü beceremedim. Sinirlendim, kazıdım. Sonra kazıntıları bıçağın üzerinde bir küme talaş gibi bıraktım, çıktım. Bilirim bunu. Neydi seni sinirlendiren? Günlük yaşamdan bir görünüş. Bir türlü olmuyor. Ben böyle cesaret kırıcı şey bilmiyorum. Kazınmış bezi bir daha kullanmam ben. İnsan yüzü falan çizmeye. Pürtükler iplik iplik olur. Boya kuruyuncaya ortaya çıkar. Yo, iyi kazırsan hiç de öyle olmaz. Messi nasıl kazınacağını eliyle gösterdi. Beyaz kolluğunun üzerinde al bir leke vardı. Dick gülmeye başladı. Gene eskisi gibi pek savruksun. Lafa bak, sen de kendi kolluğuna baksana. Doğru, seninkinden daha kirli. Korkarım ki pek değişmemiş ikimiz de. Dur şöyle bir bakayım. Kıza dikkatle bakmaya başladı. O güz sabahının açık mavi sisi, parkın ağaçları arasına parça parça dağılmış sis. Boyanın üzerine çekilen ince ciladan bir ak perde oluyor. Bunun üzerinde kızın kurşuni giysisi, kara saçlarının üzerine kondurduğu koyu renk kadifeden şapkası, kararlı bir anlam taşıyan ince çizgili yüzünün o yandan görünüşü daha keskin bir biçimde ortaya çıkıyordu. Yok, hiçbir şeyin değişmemiş. Ne mutlu. Hani bir gün saçlarını ufak bir çantanın zincir kapamaca arasına sıkıştırmıştım, hatırlıyor musun? Messi evet der gibi başını salladı. Gözlerinde gülümser bir alaylı bakış çaktı, sonra Dick'e baktı. Dick, dur biraz dedi. Ağzının uçları aşağı sarkmış. Canını sıkan bir şey var. Kim seni üzen Messi? Kendimden başka hiç kimse. Bir türlü ilerleyemiyorum oysa. Çok çalışıp çabalıyorum gibi geliyor bana. Kami hep devam edin kızlar, devam edin çocuklarım derdi. Sana da öyle derdi değil mi? Onun cesaret kırıcı, cesaret verme usulüdür bu. Evet öyle. Yalnız geçen yaz bana dediydi ki epey ilerliyormuşum. Bu yıl sergi açmama ses çıkarmayacakmış. Nerede? Burada mı? Aa yo, Salanda, Paris'te. Vay canına, daha şimdiden yükseliyorsun. Hanidir kanat çırpıyorum. Sen Dick, sergilerini nerede açıyorsun? Ben sergi açmıyorum, satıyorum. Ya ne tarzda çalışıyorsun? Nasıl bilmiyorsun demek. Dick gözlerini iri iri açmıştı. Kazandığı ünü Messi nasıl bilmezdi? Nasıl anlatmalıydı şimdi bunu ona? Gelir misin benimle Oxford Caddesi'ne kadar? Bir şey göstereceğim sana. Bir resim dükkanının camekanı önünde bir alay meraklı toplanmıştı. Dick iyi tanırdı burasını. Böbürlenmesini ölçülü tutmaya çalışarak, camekanda benim resimlerden yapılmış birkaç baskı da var dedi. Beğenilmek ona hiç o sıradaki kadar tatlı gelmemişti. İşte benim resim tarzım bu, beğendin mi? Messi bir bataryanın ateş altında atları şaha kakmış, atış için yer almak üzere çabalayışına dalmış bakıyordu. Arkasındaki kalabalıktan iki topçu birbirlerine tablodan yana izlenimlerini anlatıyorlardı. Soldaki atın işi bitik, öyle berbat bir yara almış ki gene de başkalarından iyi yararlanıyorlar. Komutan senden daha usta bu işte, Tom. Bak ne ustalıkla yönetiyor hayvanı. Tom da buna karşılık, bir sarsılışta 3 numara arabadan aşağı yuvarlanacak dedi. Aa yo, sıkı tutunuyor, düşmez. Dick Messi'nin yüzüne bakıyor, yüreği sevinçle, kıvançla kabarıyordu. Kız tablodan çok onun üzerinde söylenenlerin etkisi altında kalmıştı. Kendi kendine alçak sesle işte buydu benim o kadar istediğim deyip duruyordu. Şu adamlara bak Messi, ne şaşırdılar değil mi? Benim tablodan başka şey görmüyor ama gözleri neden fal taşı gibi açıldı, ağızları açık kaldı bilmiyorlar. Ben biliyorum, tam 10 numaradan vurmuşum. Evet evet görüyorum, ah ben de isterdim bir gün bunu başarmayı. Ah ne uğraştım ama gökten zembille inmedi. Ne diyorsun? Büyük bir başarı bu. Nasıl ulaştın bunu anlatsana. Parka döndüler. Dick bütün başından geçenleri anlattı. Karşısındaki kadının gözüne girmek isteyen bir delikanlının bütün böbürlenişiyle. Hani yolcunun gözü önünden telgraf direkleri hızla birer birer nasıl geçer, bu öykünün başından sonuna kadar da benler, benimler öyle birbirini kovaladı. Messi dinliyor, şaşırdığını, beğendiğini belirterek başını kısaca sallıyordu. Dick'in çektiği bütün o acılar, sıkıntılar, uğraşmalar, didinmeler üzerinde durmuyor, anlattıklarını dikkatle dinliyordu. Dick bir destan okur gibiydi. Her bölümün sonuna da bundan renk kavramını edindim, bundan ışık oyunlarını öğrendim. Edinmek istediğim falanca özelliği filanca yerde elde ettim diye bağırıyordu. Messi'yi kendisiyle birlikte bir çırpıda dünyanın yarısında gezdirdi. Anlatıyor, anlatıyordu. Bütün ömründe bu kadar konuşmamıştı belki. Gittikçe coşuyordu. Bu coşkunluk içinde de birden çılgınca bir isteğe kapıldı. Anlıyorum, anlıyorum. Sonra diye kendisini hayranlıkla dinleyen şu kızı alıp götürmek istiyordu. Çünkü Messi'ydi bu. Onun Messi'si. Güzel bir kadındı bu. Kadınların en güzeli. Kendini zor tuttu, içi alt üst olmuştu. İşte böyle öğrendim bütün bildiklerimi diye sözünü bağladı. Şimdi sen anlat bakalım. Messi'nin öyküsü de aşağı yukarı üzerindeki kumaş kadar renksizdi. Çetin bir benlik duygusundan güç alan, zorlu bir çalışmayla geçen yılları dile getiriyor, yaşama yeni atılmış, ne yapacağını pek bilmeyen, gene de inatçı bir kızı anlatıyordu. Onu ne resim satıcılarının kaba alayları yıldırmıştı, ne işin zorlukları, sıkıntıları, ne ustası Kami'nin umut kırıcı sertliği, ne de atölye arkadaşlarının densizce eğlenmeleri. Bu karanlık tablonun gene de orasında burasında bir iki pırıltı da yok değildi. Örneğin taşra sergilerine bir iki tablosunun alınması. Yalnız boyuna sızlanıp duruyordu. Görüyorsun ya Dick, başarıya ulaşamadım daha. Oysa öyle çok çalıştım ki. Dick içinden acıyarak dinliyor, kızın sesinde eski günlerdeki sözlerinin yankısı kulağında çınlar gibi oluyordu dünkü gibi. Messi tabancayla dal kıranı vuramayınca nasıl sızlanmıştı. Ondan az sonra da ilk kez öpüşmüşlerdi. İlk, son. Üzülme dedi, başaracaksın. Bak dinle beni, söyleyeceklerime de inan. Benim gözümde o sarı çiçek kadar hiçbir şeyin değeri yok. Hani bir gün Keeling Kalesi'nin aşağılarında karşımızda iri bir sarı çiçek görmüştük. Bu sözler kafasında kendiliğinden dizilmiş, dudaklarına gelivermişti. Messi biraz şaşalamıştı. Sence önemi yok elbette. Başarıya ulaşmışsın sen. Bense? Unut şimdi bunu Messi. Messi'ciğim, bırak anlatayım. Ne demek istediğimi anlıyorsundur elbette. Bana öyle geliyor ki aradan 10 yıl falan geçmemiş. İşte döndüm geldim. Bende hiçbir değişiklik yok. Bunu sen de görüyor musun? Söyle. İkimiz de şu yeryüzünde yapayalnızız. İkimiz de kendi başına buyruğuz. Onun için üzülme, hiçbir şeye üzülme. Yaşamlarımızı birleştiririz, bir tek yaparız. Bir sıraya yan yana oturmuşlardı. Messi şemsiyesinin ucuyla yerdeki kumlar arasına delik açıyordu. Anlıyorum, anlıyorum dedi ağır ağır. Ama çalışmalarım var, bırakamam. Benim yanımda çalışırsın cancağızım, sıkmam seni, bak görürsün. Aa, yo, olmaz. Benim kendi çalışmam bu. Tek başına benim. Ben hep böyle yaşamışımdır, bağımsız. Gene de ancak kendi kendimin sahibi olmak isterim. Çok iyi hatırlıyorum demin söylediğini. Gel gelelim, bitti artık onların hepsi. Çocukluktu o. Yaşam nedir bilmiyorduk. Bizi neler bekliyordu göremiyorduk. Bencil olmadık. Gelecek yıl ben de az çok başarı kazanacağımı umuyorum. Yoksun etme beni bundan. Özür dilerim Messi, haksızlık ettim. Delirmişim. Gerçekten ben geldim diye nasıl olur da kendi yaşamımdan vazgeçmeni isteyebilirim. Bağışla beni. Bundan sonra kendi köşeme çekileceğim. Seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Öylesi değildik. Yaşamımdan uzaklaşmanı hiç de istemem. Değil mi ki yeniden buluştuk? Oo, kusura bakma. Ben sandımdı ki... Dick bunları söylerken karşısındaki o şaşkın, üzgün, güzel yüzü gözleriyle yiyordu neredeyse. Ne olursa olsun gene de umuda kapılmaktan, daha şimdiden bile kendini başarıya ulaşmış gibi görmekten geri kalmıyordu. Değil mi ki Messi'yi seviyordu, en sonunda bir gün onun da kendisini seveceğinden nasıl kuşku duyabilirdi? Messi daha ağır ağır konuşarak kötü bir şey bu biliyorum dedi. Benim bu yaptığım bencillik. Ama öyle yalnız yaşadım ki, şimdi seni yeniden gördüm ya, yaşamımda kalasın istiyorum. Dick tam içinden gelerek, elbette dedi. Değil mi ki biz birbirimiziniz? Yo, yo, öylesi değil. Yalnız şu var ki, Dick, seni ben öteden beri hep çok iyi anlamışımdır. Çalışmalarımda yol gösterebilirsin bana. Çok şey biliyorsun sen. Öğütlerine ihtiyacım var. Hay hay, demek çalışmalarında yardım edebilmem için görüşmemizi istiyorsun. Tamam, yalnız anlıyorsun beni değil mi Dick? Özgür kalmak istiyorum. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Çıkarını düşünen, bencil biri gibi görünüyorum belki ama bunun böyle olması gerek. Gene de bana yol göstereceksin değil mi? Evet, yalnız yaptığın tabloları görmeliyim. Çizdiğin taslakları incelemeliyim. Değil mi ya Messi? Dick bunları söylerken gözlerini gene kıza dikmişti. Bakışlarında onu kandırma umudunun alevi yanıyordu. Ne iyi yüreklisin Dick, hem de ne yazık ki çok. Çünkü gerçekleşemeyecek düşler kurmandan korkuyorum. Bunu biliyorum, bundan korkuyorum. Öyleyken gene de senden ayrılmamak isteğine karşı koyamıyorum. Bundan dolayı sonradan kızmayacaksın bana değil mi? Korkma, önceden kulağımı büktün. Sonra bir atasözü vardır bilirsin. Sultanım ne ilerlerse iyi eyler. Benim şaştığım çekinmen kaçınman değil. Tam tersi beni çok iyi tanırken gene de yanında alıkoyman. Neden? Benim için sen gene diksin. Sonra satabileceğin resimler yapıyorsun. Orası öyle. Yalnız biliyorsun Messi, ben seni seviyorum. Bunun kardeşçe bir sevgi olmadığını da biliyorsun sanırım. Bir şeyi anladığımızı, bunun böyle olduğu için de üzüldüğümüzü belirten bir göz kırpışmamız vardır ki sözle anlatılamaz. Messi de gözlerini öyle kırpıştırdı. Yazık, canını sıkmadan önce uzaklaşmalıydım senden keşke, dedi. Sonra biraz önce Dick'in ağzından işittiklerini, kendisinin düşündüklerini bile unutmaya çalışıyormuş gibi göründü. Neredeyse neşeli bir halle sözlerini hemen ekledi. Bir arkadaşımla birlikte oturuyorum. Kızıl saçlı bir kız. İzlenimci resimler yapıyor o. Görüşümüz hiç de aynı değil. Dick tıpkı bizim gibi diye karşılık verdi buna. Neyse boş ver. Göreceksin bak, 3 aya kalmadan ikimiz de bugünkü anlaşmazlığımıza güleceğiz. Messi üzgün üzgün başını salladı. Biliyordum beni anlayamayacağını dedi. Yazık, çünkü beni daha iyi anlayınca ikimiz için de daha kötü olacak. Bak Dick, yüzüme iyice bak. Ne görüyorsun söyle. Ayağa kalktılar, karşı karşıya durdular, hiçbir şey konuşmadan birbirlerini süzdüler. Sis yoğunlaşmış, parmaklıkların öbür yanından gelen gürültüleri boğuklaştırmıştı. Dick göz kesilmiş bakıyor, çıraklık yıllarında pek büyük bir emekle edinmiş olduğu yüzden anlama denemelerini yardımına çağırıyordu. Şu kurşuni gözleri, şu ufacık ağzı, şu dediği dedik çeneyi, kara kadifeyle taç kondurulmuş şu bütünüyle canlı başı inceliyordu. Gene o Messi dedi en sonunda, tıpkı benim gene o eski Dick oluşum gibi. İkimizde az buçuk bir sistem gücü var, kesin bu. Sonunda da birbirimiz için kırılacak. Bakalım hangimiz? Şimdilik ben bir gün geleyim, senin resimleri göreyim, öyle değil mi? Geldiğimde o kızıl saçlı arkadaşın da bulunacak elbette. Messi, en iyisi pazar günü dedi. Bir pazar gel, olmaz mı? Bir alay anlatacaklarım var sana. Şimdi gidip çalışayım. Tamam, pazara görüşüyoruz. O güne kadar benim neler düşündüğümü kendiliğinden bulmaya çalış. Hele demin söylediklerimin bir sözüne sakın inanma. Güle güle Messi, hoşça kal. Messi, ufak bir kurşuni fare gibi sessizce hızla kaçtı. Dick onun arkasından gözden kayboluncaya kadar baktı. Kızın o sırada oldukça rahatlamış gibi bir halle, alçak sesle kendi kendine "Benim bu yaptığım korkunç bencillik, tehlikeli bir şey ama ne yapayım, ihtiyacım var ona." "Dick bunu olağan bulacaktır," dedi. Duymadı elbet. Dayanılmaz bir güç birden aşılmaz bir engele çarpınca ne olur? Bunu çok kişi incelemiştir ya, kimse kesinlikle anlatamamıştır. Dick yalnız kalır kalmaz bunun üzerinde uzun uzun düşündü önce. Yanında bulunmam, söyleyeceklerim onun ruhunda benden yana bir değişiklik yaratabilir diye düşünerek böbürlendi. Sonra yenilmez bir karanlık okunan o genç yüzün çizgilerini tuhaf bir kesinlikle yeniden karşısında gördü. Eskisi gibi bugün de yüzden anlıyorsam dedi kendi kendine, bu yüzde her şey hemencecik okunur da sevgi kolay kolay okunamaz. Sevgisini hiç belli eder mi dersin? Çenesindeki, dudaklarındaki çizgiler nasıl da tuttuğunu koparır bir yaratılışı gösteriyor. Yo, ne istediğini çok iyi biliyor o. İşin kötüsü elde edeceğini de biliyor. Bula bula beni bulması ne acı. Sevmek için değil, yararlanmak için. Gene de Messi bu. Messi, niye karşı koyayım? Onu yeniden bulmam sevinilecek bir şey benim için. Diyebilirim ki yıllardan beri kafamdan, yüreğimden hiç çıkmadı. Port Said'de, daha başka yerlerde, Binat'tan, bütün öbür modellerimden ben nasıl yararlandımsa o da benden yararlanacak. Evet, doğru söylüyor. Acı çekeceğim. Olsun ne çıkar? Her pazar onu görmeye gideceğim. Tıpkı bir hizmetçi kızı kandırmaya çalışan toy bir delikanlı gibi. Kim bilir, belki de boyun eğiverir en sonunda. Yo, o dudaklar hiç de gevşeye verecek gibi görünmüyor. Öpmek istedim mi tablolarını bir daha görmemeyi göze almalıyım. Ne biçim resim yapıyor dersin? Birden gözünün önüne geldi. Kendisinin pek iyi tanıdığı Dick Heldar adında biri, dikkat kesilmiş, kızın karşısında soğuk, sıkılgan bir halle durmuş, sanatın ne olduğunu anlatıyor ona. Kadın elinden çıkma sanat eseri, baştan aşağı bir ürperdi. Gel eve gidelim dedi, sanatla uğraşalım azizim. Sonra yarı yolda durdu, yüreği sızlar gibi oldu. Çünkü birden aklına korkunç bir düşünce gelmişti. Londra'da yapayalnız o, bir izlenimci resim yapan şu kızıl saçlı arkadaşı var. Bu kızın da deve kuşu gibi bir midesi vardır sağlam. Oralarda oturanlar hep öyledirler. İkisi de günün herhangi bir saatinde yemek yerler, her yemekte de çay içerler besbelli. Paris'te Ruslardan falan bir alay kız öğrenci gördüm. Onlar hep bu biçim yer içerlerdi. Messi'yi hasta eder bu. Ne yapsam da önüne geçsem. Ah, evlenseydik. Akşam karanlık basarken Tarpenhauer atelyeden içeri girdi. Dick'e kaygıyla baktı. Ortak bir yaşama sürüklenmiş, aynı fırtınayla karşı karşıya bulunan birbirine alışkanlığın boyunduruğuyla, işin çalışmanın yarattığı sendi benlilikle bağlı iki kişi arasında kaderin eliyle ne de kutsal buyurucu bir sevgi yeşerir. Hem tatlı hem de sert bir sevgidir bu. Hiçbir şey bozamaz onu. Ne birinin dediğine öbürünün hayır demesi, ne çıkışmalar, ne de içten gelme sert sözler. Her şeye dayanır, görünüşteki unutmalara, üşengeçliklere. Birbirinin ağır yanılgılarına bile direnç gösterir. Ne de çok şey belirtir, konuşmadığı zaman bile. Dick bir şey söylemeden arkadaşına öğütle doldurulmuş pipoyu uzattı. Düşünceleri uzaklardaydı. Messi'nin yanındaydı. Kızın belki de sıkıntılı bir akşam sürdüğü düşüncesiyle kaygılıydı. Onun gibi gözü pek gezginci için ne yeni ne tatlı, yürek ezici bir duyguydu bu yeryüzünde. Tarpenhow'dan başka ilgi duyacağı birinin bulunması. Ne de olsa Tarpenhow başkasına ihtiyacı yoktu. Messi ise, ah Messi, Dick kısa zamanda eline geçen bu çabadan gelme parayı ona harcamakla ne güzel bir iş yapacaktı. Onu istediği gibi süsleyecek, bir tanrıçaya çevirecekti. Onu daha şimdiden gözünün önünde görüyordu. O güzelim incecik boynunda ağır altın gerdanlıklarla. Tombul kollarına bilezikler, parmaklarına değerli yüzükler de alacaktı. O körpecik, çekingen eller, avuçlarının içinde tutmuş olduğu eller böyle süslenince ne güzel olacaktı. Ah yazık, ne çılgınca düşünceydi bu. Ne umabilirdi Messi'nin parmağına bir tek yüzük bile takmasına bırakacağını. Bu altın tuzağa gülmez miydi? Kötü bir çare. En iyisi onun yanında bulunmakla yetinmeliydi. Akşamın alacakaranlığında yan yana otururlardı. O kolunu Messi'nin yumuşacık beline dolamış. Messi de başını onun omuzuna yaslamış. Karı kocaya yakışırcasına. Tarpenhow'un fotinleri o akşam daha da gıcırdıyor, sesi kulağı daha da bir tırmalıyordu. Daha doğrusu Dick'e öyle geliyordu. Çünkü içinde derin bir öfke vardı ki bundan bir türlü kurtulamıyordu. Yıllarca beklenmiş bir başarının sevinci, geleceğe yönelik parlak umutlar, bir kadının ilgisizliği karşısında birden dona kalmış, kararmış, yok oluvermişti. Dick şimdi bundan dolayı dünyaya küskündü. Tarpenhow onu konuşturmak için 2-3 deneme yaptıktan hiçbir sonuç alamadıktan sonra "Ne o azizim, son günlerde bir şey söyledim de canını mı sıktım yoksa?" diye sordu. "Sen mi? Yo, öyle bir şey söyler misin hiç?" "Güzel, karaciğerin mi ağrıyor yoksa?" "Sağlam adam karaciğeri olduğunun bile farkında değildir," dedi. "Hayır, biraz genel düşüncelere dalmış bulunuyorum da yaşam üzerine. Diyelim ruhum ağrıyor." "Senin dediğin gibi sağlam adam ruhu olduğunun bile farkında değildir. Şu gereksiz şeyle ne yapıyorsun sen?" "Hiç, düş kuruyorum o kadar." "Kimdi o? Hani bir yazar insanları anlaşamamazlık enginlerinde karşılıklı birbirlerine ılgımlar, düşler yaratan adalara benzetir."